Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, yılın ilk programının destekçisi Şule Yiğit'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü programımızda telefon bağlantılarıyla üç isme ulaşacağız. Öncelikle Cem Sarvan'la görüşeceğiz. Cem Sarvan hem Van depreminin ilk günlerinde Van'daydı. Özellikle de birkaç tane köydeydi. Yeni yıl dolayısıyla da yıl sonunda, 2011 sonunda tekrar bölgeye gitti. Kendisinden iki dönem arasındaki farklılıkları nasıl değerlendirdiğini öğrenmek istiyoruz. Ve şu anda telefon hattımızda, hayır telefon hattımızda değilmiş sanıyorum, biraz sonra bağlanacağız. Diğer iki telefonla ulaşacağımız konuğumuz, program konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Profesör Doktor Metin İlkışık hocalarımız olacak. Kendilerinden 2011 yılına ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Biliyorsunuz biz her yılın son programında ve bir sonraki yılın ilk programında çeşitli uzmanlara değerlendirmelerini almak üzere başvuruyoruz. Yıl değerlendirmelerini almak üzere başvuruyoruz. Bu anlamda bugün Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Metin İlkışık hocalarımızla görüşeceğiz. Bilmiyorum, telefon bağlantısı yapıldı herhalde. Cem, merhabalar.
Merhabalar Kur'an Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Cem? Hoş geldin diyelim. Bölgedeydin, Van'daydın.
Evet, bölgedeydim. Geçen hafta ikinci ziyaretimi yaptım. Tabii öncelikle günlük olaylarla yaşayan bir toplum içinde böylesine derin acılara neden olan deprem gibi felaketi gündemde tutma çabanızdan, unutulmamasını ve unutturulmamasını sağladığınız için teşekkürler.
Biz çok teşekkür ederiz.
Programların daha çok olması gerekiyor. Bölge Kasım ayı ve Aralık ayı olarak karşılaştırırsak benim ilk gidişim Kasım'daki ikinci depremden hemen sonraydı. Tabii o zaman çok ciddi bir panik vardı. İnsanlar sadece çadır kentlerde yaşıyordu. Merkez belki yine hala çadır kentte ve konteynerlerde. Çünkü merkezde evlere giriş olasılığı kalmamış durumda. Bütün binalar çatlamış patlamış ve gece bir hayalet şehre dönüyor Van. Ama ben ilk gidişimde de ikinci gidişimde de aslında biraz daha köy ağırlıklı yardımlarda bulundum, dolaştım. Tabii burada şunun altını çizmek lazım. Ben tek başına değildim orada. Belki fiziki olarak tek başına olsam da aslında geride bir 150-200 kişinin katkıları vardı. Bu gerek maddi katkı, gerekse ikinci kez yaptığımız yılbaşında çocuklara hediye kampanyasının arkasındaki aynı yardımlarda, hediyelerdi.
Evet, bu dost arkadaş çevresinde yürütülmekte olan bir kampanya herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Yani ilk kampanya tamamıyla birçok kişi Türkiye'de yardımların nereye gittiğinden emin olamadığından ve bu başıboşluktan dolayı maalesef burada depremle ilgili devletlerin, hükümetlerin yapacağı en doğru iş aslında hızlı karar alabilmek. Ne kadar daha sonrasında planlar yapılsa bile, özellikle kış şartlarının çok ağır geçtiği böyle bir bölgede hızlı karar alınamadığı zaman bu sefer deprem yerini soğuk gibi bir başka felakete terk etmeye başlıyor. Van'da da her iki gidişimde de hava sıcaklığının -5, -8'lerde olduğu göz ardı edilmemeli. Çünkü insanlar depremden kurtuluyor fakat bu kez soğukla savaşmaya başlıyorlar. Yani en önemli olan bir insanın acısını yaşamaktır. sevincini yaşadığı gibi bu kez acı ikinci planda kalmaya başlıyor. Birçok kişi gördüm, çocuklarını kaybetmişler, ailelerinden kayıplar olmuş. Fakat yaşam mücadelesi içinde ayakta durması gerekiyor. Ben bunu bir ara yazmıştım. Karşımdaki acı bıraksam beni hüngür hüngür ağlatacakken karşımdaki dirençten dolayı böyle bir şeye hakkım olmadığını düşünüyordum. Yani burada uzakta oldular. İşte Van'da bu deprem İstanbul'da olmadı. Van'da oldu. Gözden uzak, yavaş yavaş gönülden de uzak olmaya başlamış durumda.
Evet, en son gelen bütün haberlerde belli ihtiyaçların karşılandığı, özellikle giyeceklere ilişkin ihtiyaçların karşılandığı ama günlük yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ciddi bir sorun olduğunu ve tabii ki bir de bildiğimiz geçici konutlar, yani konteynerların eksikliği hala devam ediyor. Sanıyorum senin tespitlerin de bu doğrultudadır.
Konteynerlar öncelikle 1,5 ay içinde daha çok sağlanmış durumda. Çadırdan konteynere geçen köylerde birçok kişi var, birçok aile var. Fakat konteyner deyince şöyle bir gerçeği şey yapmayalım, yani unutmayalım. Konteyner ve konteynerin içindeki bir ısıtıcı, yanı sıra bir köyde yeterli trafo ve elektrik teknik desteğini gerektiriyor.
Evet.
Şimdi konteynerde oturuyorsunuz, akşam -5 dışarısı. Ben kaldığım yerlerde, köylerde sık sık konteynerin içinde işte çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık insanlarla. Ve elektrik kesiliyor. Çünkü köyün ana trafosu öyle bir elektrik gücünü çekmeye uygun yapılmamış. Şimdi ondan sonra ister konteyner olsun, ister çadır olsun, malzeme çok farklı değil, bir soğuk başlıyor.
Evet, istediğimiz çok kadar sobalar, elektrikli sobalar bulalım, bölgeye gönderelim ama bölgede dediğin gibi enerji limitleri göz önünde bulundurulmadığı takdirde çok ciddi sorun yaşanıyor.
Evet, evet. Gıda konusunda tabii bu geçen hafta da gördüğüm yine aşevleri faaliyette, yine aşevlerin önünde soğukta insanlar kuyrukta bekliyor. Ha, şunu da söylemeli, halen o tam Van soğuğu, tam Doğu soğuğu Van'da kendisini göstermiş değil. Güneşli bir hava gün içinde insanları ısıtıyor ya da o soğuğun etkisini kırıyor. Bu çok güzel. Keşke hep böyle sürse ama -25'lere kadar inecek olan bir hava sıcaklığını unutmamalı. Belki gıda konusunda insanlar erzaklarıyla, gelen yardımlarla, aşevleriyle bir şeyleri idare ediyorlar. Ama benim daha çok değinmek istediğim bu çocukların işte giysilerindeki, üstlerindeki, ayaklarındaki yetersizlikler. Şimdi biz
bu hala devam eden tabii, bir problem. Tabii, öyle
tabii.
Mi?
Ben evet. Çünkü köyde topladığımız hediyeleri hediye ediyoruz artık buna. Kaban, bot ve oyuncak diye 3 kategoriye ayırdık.
Evet.
Bunun sonu yok. Yani bireysel olarak ya da 60 kişinin yardımıyla gittiğinizde kategorileştirmezseniz o zaman birçok kişi alamıyor. Biz de dedik ki 5 yaş ve 10 yaş arasında, 5-10 yaş arasında kaban, bot, oyuncak. Köylerde birçok çocuğun botu denemek için ayakkabısını ya da ayağındaki yırtık, açık ayakkabısını çıkarttığında çorapsız olduğunu gördüm.
Evet.
Bu, yani burada bu işte kelimenin bittiği yer. Ha, ne yapılmalı? Çok basit bir şeydir ama bir çorapla insanlar orada hayatlarını, sağlıklarını ve bir çocuğun sevincini görebiliyorsunuz. Şimdi bizim bundan sonraki hedefimiz olabildiğince İstanbul'dan, çorap fabrikalarından ve işte Mahmutpaşa'dan çorapları sağlayıp onları göndermek. Tabii artık köylerde tanıdığımız kişilerde olduğu için bunu daha bir gönül rahatlığıyla, güvenli bir şekilde gönderebiliyoruz. Bireysel ya da bu tür devletin, hükümetin yapılarından uzak etkinlikler, girişimler çok önemli. Çünkü bizim bu yaptıklarımız Japonya'ya kadar uzanmış durumda. Japonya'da şimdi patchwork battaniyeler yapılıyor. Bana ulaştılar. Köyden isim aldılar. Oralara gönderilecek. Yani bazen hani bireysel diyoruz ya da işte bir sivil toplum kuruluşu olmadan da yapılan şeylerin ne kadar çok etkisi olduğunu bu olayda yeniden görebildik.
Bir anda uluslararası hale gelebiliyor yani.
Evet, yani çünkü burada halen şey var, biz çok dağınık yaşayan bir toplumuz. Yani yetersizliklerimiz çok fazla. Ne yazık ki böyle bir olayda devlet çok büyük yetersizlikte kaldı, sınıfta kaldı aslında. Ve o zaman insanlar bireysel hareketlere yöneldi. Şimdi bir başka konu, bir taraftan köyler diyoruz, bir taraftan merkez diyoruz. Ama öte taraftan da bu şehrin hayatını sürdürmesi gerekiyor. Göçler yapılmasın deniyor. Bunların başında da Van'ın kendi iç dinamiği içinde bir üniversite var. Şimdi bu üniversitede yaşayan öğrenciler, okullarını sürdüren öğrenciler var. Okulların içindeki derslikler ve yurtlar oturulmaz durumda. Ha, belki dıştan baktığınızda evet burada bir şey yok diyorsunuz ama iç tarafı patlak durumda. Çatlamış, yani emniyetli değil. Şimdi orada bir başka girişim var. İşte ODTÜ Van'da diye bir proje başladı.
Evet, iki hafta önce tanıttık bu projeyi.
Evet, Rasim Bey programımızdaydı. Onunla ilgili 29 Aralık'ta açılış töreni, temel atma töreni yapıldı. Milletvekillerinin Ankara'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü'nün de katıldığı önemli bir açılıştı. Aslında bu açılış insanların oraya gitmesinin büyük bir psikolojik desteği olduğunu da gösterdi bize. Çünkü psikolojik destek insanların en büyük ihtiyaçlarından birini gideriyor. İnsanlar, Van'daki vatandaşlarımız artık olayı konuşmak istiyorlar fakat başından bu yana konuşacakları kişiler yok. Dolayısıyla giden insanlarla da bu anlamda bir bütünlük sağlandı. Ve bu projede büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 400 bin liraya yakın, 381 bin lira bağış toplandı. 260 bin liralık bir miktar bağış taahhütünde. Ve hedef olan 1 milyon...
400 binin üstüne değil
evet,
mi?
400 evet, 400 binin üstüne 260 bin lirada bağış taahhütü var. Yani bugün yarın gerçekleşeceği için henüz tam demiyoruz ona. Ve onun sonrasında da bu rakam 1 milyona çıkacak. Hatta geçecek. Derslikler ve yurt binaları da bu şekilde açılacak. Çok önemli çünkü üniversiteye girdiğinizde üniversitenin diş polikliniklerinin konteynerlarda hizmet verdiğini görüyorsunuz. İşte orada tedavi yapılıyor. Yani özetle aslında orada bulunmak gerekiyor. Biz hep bize televizyondan, gazeteden gelen haberlerle bir buzdağının su üstünde kalan kısmını görüyoruz. Oysa ki altında çok ciddi bir boşluk var. Yoksunluk var, yoksulluk var, iletişimsizlik var, çaresizlik var. İnsanlarla konuştuğunuzda dramı görüyorsunuz karşınızda. Ve ne kadar çok kişi giderse aslında o kadar çok o dramı da bu tarafa taşıyor.
Evet. Ama bir yandan da ilginin azaldığını tespit ediyoruz. Çünkü bu konuda aldığımız bütün haberler ve radyoda çeşitli arkadaşlarımızın yaptıkları programlarda dile getirilenler hep bu doğrultuda. İlk günlerdeki heyecan, bu biraz da normal tabii ama Van'daki sorunların bitmediğini de göz önünde bulundurmak zorundayız.
Sorunlar bitmedi. Sorunların bir kısmı alevlenecek bugünden sonra çünkü hava sıcaklığı azalıyor. Benim en büyük önerim olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışmak. Yani bir çorap dağıtmak, kazak vermek. İnsanların üşümemesi lazım. Belki hani duygusal bir şey ama oradaki çocukların üşümesi, o 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukların çıplak ayaklarla dolaşması daha büyük acılara neden olacak. Çünkü depremde hep şöyle bir şey vardır. İşte bunu İstanbul depreminde yaşadık. Normalde bir aileden bir kişi öldüğünde acısı çok büyüktür. Ama eğer toplumsal olarak 100 bin kişiye, 40 bin kişiyi kaybettiyseniz acının bir hafifleme şeyi vardır. Yani herkesin bir kaybı vardır gibi.
Evet.
Ama bu sonrasında orada soğuktan birilerinin kaybı, fark ettiyseniz son 2-3 hafta içinde işte yanan bir çadır ya da soğuktan donan bir çocuğun haberi son 3 haftadaki deprem haberinin ön planının önüne geçti.
Evet.
O nedenle oralara bir şey yapmak gerekiyor, gitmek gerekiyor. Bu anlamda maalesef uçak firmaları fiyatlarını düşüreceğine, depremin hemen sonrasında yaptıkları o indirimli şeyi yeniden geri alıp yeniden normal fiyatlarına döndüler. Buradaki amaç bilmiyorum, göçü önlemek gibi bir amaç da düşünülüyor olabilir ama yani burada tam tersine fiyatların düşürülmesi, insanların oraya gitmesi. Benim çevremde birçok kişi hafta sonu oraya gitmek istiyor Fakat dönüp bilet fiyatlarına baktığınızda 400-500 lira. Burada hava yolları firmaları indirim yapsa, özel bir kampanya uygulasa, çünkü orada bir artık bütünleşme zamanı.
Evet. Bir şey daha soracağım. Şimdi bütün bu anlattıklarından aslında depremin olduğu, ikinci depremin olduğu ilk günlerle bugün arasında problemlerin bir anlamda daha da yoğunlaştığını anlıyorum. Çünkü depremin ilk günlerinde tabii ki başka konular gündemde ve bu nedenle hazırlıklar konusunda ve yaşam konusunda ki sorunlar çok ön planda görünmeyebiliyor. En son yapılan, hükümet tarafından yapılan açıklama, özellikle Van köylerinde barınma sorununun ortadan kalktığına dair. En azından senin gördüğün köyler itibariyle bu bilgi doğru mu?
Barınma sorunu...
Derken şunu kastediyorum. Yani köylerde ihtiyaç kadar konteyner gönderildi ve köylüler içine yerleştirildiler. Van'da eksikliklerimiz devam ediyor şeklinde bir yıl sonu açıklaması oldu hükümet tarafından.
Tabii ilk ikinci depremden sonra o hayatta kalma mücadelesi içinde göz ardı edilen konulardan biri bu. Ve o zaman çadır her şeyi kurtarıyordu. Hatta battaniye dağıtılıyordu ama battaniyenin altında şilte yoktu. İnsanlar boş toprağın üstünde, battaniye üstünde yatıyordu. Fakat sonrasında son 1,5 ay içinde ciddi sayıda konteyner yardımı yapılmış durumda. Köylerde benim gördüğüm, ben özellikle 5 köye gittim. Sonrasında da aynı 5 köyü ziyaret ettim. Bunlar işte Göllü, Güveç, Dağın, Yeşilsu ve Alaköy. Gördüğüm manzara çadırdan konteynerlara veya konteyner artı çadır birleşimi sistemlere geçilmiş. Fakat o zaman soğuk bu kadar yoktu. Şimdi soğuk artmış durumda. Birazcık olsun konteyner konusunda ilerleme var.
Evet.
Bu doğru. Hatta sevindirici olan bir şey. Çünkü çadırlar riskli. Yani yanması... İşte,
evet, çadırlarda, yangınlarda ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Bu da ciddi bir rakam tabii. En son bir kişi daha yanan çadırda öldü ve 8'e yükseldi sayı.
Ama tabii konteynerin gitmediği kişiler de var. Benim özellikle ilk ziyaretimde tanıştığım ve sonrasında nasıl olduğunu merak ettiğim birkaç kişiyi ben yine... bu sefer konteynerde olmadığı için çadırdan çıkmış ve yarı yıkılmış evlerinde yaşarken buldum. Çünkü insanlar bir süre sonra günlük yaşıyor. Yani yeni bir deprem olasılığını tamamıyla uzakta tutarak o evin içine yerleşme ihtiyacı duyuyor. Çadırda kalmak çok daha zor. Halen konteyner ihtiyacı var. Gönderilebilen konteynerlerin bütün o nüfusa göre yetmediğini görüyoruz. Bir de ilk başta bir gidiş oldu. Şimdi geriye dönüş de var. Çünkü ne kadar olsa insanlar memleketinden ayrılıyor ve dışarıda yaşamak zor. Akılları ev köylerinde Van'da kalıyor ve geri dönüyorlar. Geri dönünce de bu sefer yine konteyner yetmiyor.
Evet. Peki Cem Sarban, çok çok teşekkürler. Anlaşılan bölgeye yakın bir tarihte tekrar gideceksin. Kampanyanın sonuçlarını bölgeye ulaştırabilmek amacıyla. Çok teşekkürler tekrar.
Ben çok teşekkür ederim. Şubat başında böyle bir ziyaret planımız daha var. Mutlaka zaten bilgilendiririm sizleri.
Çok teşekkürler.
Başarılar.
Kolay gelsin. İyi günler.
Sağ ol. Hoşçakalın.
İyi günler. Evet efendim, telefon hattımızda Cem Sarban vardı. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Profesör Doktor Okan Tüysüz'e bağlanacağız.
Thank you.
Evet, şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar, iyi seneler diliyorum.
Sağolunuz efendim, biz de size iyi seneler diliyoruz. Evet hocam, mutat olduğu üzere yıl sonu programımızda ve yeni yılın ilk programında bir önceki yıla ilişkin değerlendirmeleri alıyoruz. Ne diyorsunuz? 2011'i nasıl geçirdik?
2011 aslında 2010'a bakıldığında deprem açısından büyük depremler olmakla birlikte can kaybı açısından daha iyi bir yıl. Çünkü 2010'a baktığımız zaman 2010'da en önemli, dünyadaki en önemli can kayıplarına yol açan depremlerden bir tanesi Haiti depremiydi. Evet. 2010'da deprem nedeniyle can kaybı 320 bin. Bunun çok önemli bir kısmı da Haiti'den kaynaklanıyordu. Ancak 2011'e baktığımızda can kaybının daha düşük olduğunu ama daha büyük depremlerin geliştiğini görüyoruz. 2011'e dünya açısından bakıldığında damga vuran deprem Japonya Honshu depremiydi. Dünyanın en büyük depremlerinden bir tanesi, 9 bazı kaynaklara göre de 9.1 büyüklüğünde. Ve 20.900 kişi tsunami nedeniyle özellikle can kaybına uğradı.
Evet, bu büyüklüğe rağmen sadece deprem olarak baktığımızda can kaybının da en az olduğu depremlerden biri, değil mi hocam?
Evet, evet. Bu açıdan 2011 can kaybının bir önceki yıla oranına az olduğu ama büyük depremlerin yaşandığı bir yıl olarak değerlendirilebilir. Baktığımız zaman aslında geçmişteki en büyük can kayıplarından bir tanesi Haiti. Çünkü 2004'e baktığımızda meşhur Sumatra depremi 228 bin can kaybı vardı 2004'te. 2010'da 320 bin, 2011'e gelince 21 bin. Elbette ki bu can kayıpları küçümsenecek oranlar değil. 21 bin kişi, bir kişinin bile canını kaybetmesini istemeyiz ama oransal olarak bakıldığında biraz daha geçtiğimiz yılın daha az can alıcı olduğunu depremler açısından söylememiz mümkün. Deprem sayıları açısından da geçtiğimiz yıl Japonya'daki 9 büyüklüğündeki depremin yanı sıra 19 adet de 7'den büyük deprem gelişmiş, 7 ile 8 arasında. Bunlar da aşağı yukarı aylara eşit olarak dağılıyorlar. 7 ile 6 arasındaki deprem sayısı 185, 5 ile 6 arasında 2206 ve toplamda da 21.500 tane deprem, 21.537 deprem olmuş geçtiğimiz yıl 2011'de. Bunların içerisinden en büyükleri olarak Ocak ayında hemen yılın başında Şili'de ve Avustralya çevresinde ve Arjantin'de olan 7'nin üzerindeki depremleri söyleyebiliriz. Gene geçtiğimiz yıl Pakistan'da önemli can kayıplarına yol açan 7.2'lik bir deprem Ocak ayında olmuştu. Şubat biraz daha 6-7 arası depremlerin yaşandığı bir ay olarak görüldü. Mart ayı Japonya'daki 9 büyüklüğündeki deprem ve ondan önce ve sonra gelen 7.3-7.9'a kadar varan depremler damgasını vurdu. Nisan ayına baktığımızda Mart'taki etkinliğin büyük ölçüde Japonya'da devam ettiğini gördük. Japonya'daki 9 büyüklüğündeki depremin arkasından çok sayıda 7'yi aşan büyüklükte artçı meydana geldi ve bunlar bu deprem etkinliği hala günümüzde de varlığını sürdürüyor. Mayıs ayında Türkiye için en önemli depremlerden bir tanesi 5.8'de Simav depremi oldu 19 Mayıs 2011'de. Bunu belki Türkiye için olan bölümde biraz daha detayda konuşabiliriz. Haziran'da gene 6-7 büyüklüğünde, özellikle 7'yi geçen 7.6'lık Kermadec depremi can kaybına yol açmamıştı. Gene Ağustos'ta 7.7'leri bulan depremler Ağustos'ta, Eylül'de oldu. Ekim'e geldiğimizde, Ekim'de de Türkiye'nin 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığı en büyük deprem Van depremini yaşadık. Aralık ayında Papua Yeni Gine'de 7.1'lik bir deprem ve Türkiye için de Kuşadası'nda 4.1, 4.4'lük iki tane depremle sarsıldık. Tabii geçtiğimiz yıl dünya açısından can kaybının nispeten düşük olduğu bir yıl dedik ama Türkiye için pek iç açıcı bir yıl olmadı maalesef. Çünkü geçtiğimiz yıl iki tane önemli deprem yaşadık. Bunlardan bir tanesi Simav depremiydi. 5.8 büyüklüğüyle Simav'da çok ciddi hasarlara yol açtı. Çok fazla can kaybı olmamakla birlikte 5.8 ile beklemediğimiz kadar ciddi bir hasar ortaya çıktı. Buna karşılık Van depremi Ekim ayında ve Kasım ayında iki tane depremle ciddi bir yara aldık. Van depremi Ekim ayında ve 7.1'lik veya 7.2'lik bir depremle ve arkasından da 9 Kasım'da daha küçük ama çok daha yıkıcı bir depremle ülkemize ciddi hasarlar verdi.
Evet ve hala da Van depreminin sonuçları sıkıntılı bir şekilde devam ediyor.
Devam ediyor maalesef.
Aradan önemlice bir vakit geçmiş olmasına rağmen barınma sorunları hala gündemde. Evet hocam, bütün bunlardan hareketle 2011'deki depremlerin yıkıcı etkilerinin az olduğunu belirttiniz bir önceki yıla göre. Gerçekten de öyle. Hele Japonya depremi ve arkasından gelen tsunami'nin etkileri hepimizi çok şaşırttı. Enteresan bir ülke Japonya, özellikle de deprem risklerine karşı tedbirli olmak noktasında bütün halkın çok etkin çaba gösterdiği bir ülke. Ama ona rağmen sanki bir ceza hak etmişlercesine bir tsunami olayıyla karşılaştılar. Enteresan sonucunu başta da belirtmiştik. O kadar büyük bir deprem olmasına rağmen can kaybı çok az oldu ama sonrasında gelen tahmin edilemeyen bir etkisi ortaya çıkan tsunami ciddi sayıda can kaybına neden oldu.
Evet. Aslında tsunami olmasaydı herhalde Japonya'daki can kaybı bir elin parmakları civarında olacaktı.
Evet.
Ama maalesef tsunami çok hesaba katılmamıştı. Daha doğrusu tsunami'nin bu kadar büyük olacağı hesaba katılmamıştı. Bir de belki günün anlamı açısından 4 Ocak 1970 Çin'de 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bir gün. Kunming bölgesinde 10 bin can kaybına yol açmış Çin'in önemli hasar veren depremlerinden biri. Yıl dönümündeyiz bugün. Evet, tabii Türkiye için bakıldığı zaman Türkiye'nin geçtiğimiz yılda ciddi dersler alması gereken iki önemli depremi var. Bir tanesi Simav. Şimdi Simav bir aktif fayın üzerinde yer alan, Türkiye'nin çoğu yerleşim birimi gibi aktif bir fayın üzerinde yer alan bir bölge. Simav gene Türkiye'nin çoğu yeri gibi yapı kalitesi açısından depremin neredeyse hiç dikkate alınmadığı ama geçmişinde ciddi depremlerden, Gediz depreminden önemli oranda etkilenmiş bir bölge. 1970 Gediz depreminden 2011'e kadar geçen 41 yıl içerisinde maalesef depremin olası etkilerinin göz ardı edilmesiyle yürütülen bir yapılaşma çabası ve bunun sonucunda da maalesef 5.8, ki dünya ölçeğinde 5.8'e bakıldığı zaman hasar vermeksizin ve insanların gülüp geçerek deprem oluyor deyip bir doğa olayını yaşayıp bitirmeleri gereken bir büyüklük. Ama Simav'da çok ciddi hasarlara yol açtı. Gene Van depremi, biz Van depremi sonrasında da yörede gözlemlerde bulunduk. Gerçekten çok ciddi bir yapı kalitesizliği. Ben inşaatçı olmamama rağmen çok net bir biçimde gözlediğimiz, özellikle kamu yapıları açısından da çok iç acıtıcı durum söz konusuydu. Gedikbulak'taki okulun yıkılması, Erciş'teki binaların neredeyse tamamının ciddi hasarlar alması, köylerin bazılarının haritada silinme derecesine gelecek kadar büyük bir hasar görmüş olması, ki yüzeye çıkmamış, yüzeyde deformasyon yaratmamış neredeyse bir fayın bu kadar büyük bir hasar yaratmış olması bizler için çok ciddi ders alınması gereken bir olay diye düşünüyorum. Özellikle yapılaşma açısından. Tabii bu dönemin belki de en önemli olayı, bizler çok uzun yıllardır depremler üzerinde çalışıyoruz ve her depremden sonra da adeta haykırıyoruz bu konuda tedbir alalım, tedbir alalım, tedbir alalım diye. Ama ne yazık ki alınan tedbirler istenen seviyeye aradan geçen bunca yıla rağmen ulaşmış değil. Tabii Van depremi belki toplumda biraz daha fazla uyarıcı bir etki yarattı gibi geliyor bize. Henüz çok somut adımlar atılmamış olmasına rağmen idari mekanizmanın bundan sonrasında yapıların depreme dayanıklı hale getirileceği konusundaki beyanları bizde ciddi umutların ortaya çıkmasına neden oldu. Umuyorum ki önümüzdeki süre içerisinde bunlar mantıklı bir biçimde ve bilimsel metotlarla ele alınır ve ülkemizin yapı stokunun depreme hazırlıklı hale gelmesi için bir adım atılır. Çünkü biz özellikle 17 Ağustos'u milat olarak düşünmüştük. 17 Ağustos toplumda etkilerinin çok yaygın duyulduğu bir depremdi. Aslında Türkiye'nin yabancı olmadığı, daha öncesinde de çok büyük hasarlar ve can kayıpları yaşadığı. Ama 17 Ağustos bu anlamda bir milat olarak düşünülmüştü ama aradan geçen 12-13 yıldan sonra bunun aslında pek de milat olmadığını anladık. Umuyorum ki bu 2011'deki Van depremleri, onun öncesindeki Simav depremi bu defa biraz daha uyarıcı olur. Burada tabii dikkatimizi çeken önemli bir konu da benim çok da uzmanı olmadığım ama gözlemleme şansı bulduğum, dünyanın çeşitli yerlerinde de gözlemlediğim depremin hemen sonrasında yapılması gerekenler ve bu konudaki hazırlıklar. Ben bu anlamda bazı ülkeleri incelemiştim. Mesela Hawaii, küçük bir ülke gerçi ama Japonya'da benzeri şeyleri yapıyor. Bu çadır kavramı yok. Böyle kışın ortasında insanları çadırda barındırmıyorlar. Okullar depreme dayanıklı olarak yapılıyor. Okulların spor salonları bir afet sonrasında hemen yatakhaneye dönüşebiliyor. Ve aileler çocuklarıyla beraber senede bir ya da iki akşam gidip orada yatıyorlar. Bir afet olduğu zaman oraya çocukların ve ailelerin alışkın olmasını sağlamak üzere. Yedek yataklar, insanların yıkanabileceği, barınabileceği, yiyebileceği ihtiyaçlar, her şey önceden planlanmış durumda. Ve insanlar herhangi bir afetle karşılaştıklarında hangi sığınağa gideceklerini ve orada nerede doktor bulacaklarını, nerede ihtiyaçlarını giderebileceklerini çok önceden biliyorlar ve bunun provasını defalarca yapmış oluyorlar. Tabii bizler için şu anda hayal gibi görünen bir şey ama bizim bu konuda da adımlar atmamız gerekiyor. Başka türlü işte çadır sefaletini gördük, hala da görüyoruz. Şimdi bir nebze daha iyi olan konteynerlara doğru geçiyoruz ama depremin hemen sonrasında yaraların sarılması açısından dünyadaki örnekler gibi ülkemizin de hazırlanıyor olması gerekiyor. Kar altında o çadırlarda çekilen eziyeti gözlerimizle gördük. Hala da bunları görmeye devam ediyoruz. Bunların da artık bir an önce önüne geçmek ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmadan bu yönde de hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz yaptığınız değerlendirmeler için. Bakıyorum da her yıl yaptığımız değerlendirmelerden çok da farklı değerlendirmeler yapamıyoruz.
Maalesef.
12 yıldır devam ediyor. bu senede 13. yıla girdik sayılır, değil mi?
Evet
hocam. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Afetsiz günler diliyorum. Afetsiz bir yıl diliyorum tüm ülkemize.
Çok teşekkürler. İyi günler hocam. Günler, kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Profesör Doktor Metin İlkışık hocamıza telefonla bağlanacağız. Ama küçük bir müzik parçası dinleyebiliriz. O arada da bağlantımız yapılacak. Evet, şimdi de telefon hattımızda Profesör Doktor Metin İlkışık hocamız. Hocam merhabalar.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
Sağolunuz, çok teşekkürler. Uzun süredir görüşememiştik ama yeni yıl nedeniyle bir önceki yılın değerlendirmelerini sizden de rica edeceğiz. Biraz önce Okan Tüysüz hocamızla görüştük, onun değerlendirmelerini aldık. Ne diyorsunuz hocam, nasıl geçirdik 2011'e?
Valla afetten afete görüşüyoruz. acı şeyler tabii. 2011'in bir kere Okan Hoca'nın teşhislerine, yaklaşımlarının hepsine katılıyorum. Yani tekrarlamaya bile gerek yok. Doğru şeyler söylüyor. Ben biraz daha işin pratik tarafından baktığım zaman... Dünyada çok büyük deprem şeyi yaşamadık galiba geçen sene. Bilemiyorum yani, ufak tefek şeyler oluyor da. Hani böyle Sumatra'da falan olduğu gibi veya işte Japonya'da olduğu gibi şeyleri. Ama buna karşılık ısınma olayı devam ediyor. Böyle yavaş yavaş gelen büyük bir tehlike, büyük bir afet bu. Küresel ısınma olayı. Bir de afetin türevi olarak Fukushima şeyi. Biraz aklımda dünyadaki şeylerde.
2011'de, evet.
Evet, yani Fukushima nedeniyle o radyasyon etrafa yayıldı. İşte 15-20 kilometrelik çaptaki bir alanın bütün toprakları radyasyona bulaştı. Yani bir şey ekip dikemiyorlardı. Çok değişik bir afet.
Evet.
İlk anda sanki hiçbir şey yokmuş gibi ama... Orada yetişen bir şeyi de yiyemiyorsunuz yani. Toprak radyoaktif oldu yani. Bunlar böyle dünyanın başında yavaş yavaş gelişen ama ciddi şeyler. Küresel ısınma zaten başlı başına ayrı bir şey, incelenmesi gereken. Ama Türkiye için galiba bu yani muhasebe yapma açısından Van olayı, Van'daki deprem bence en önemli. Benim de bakış açımda bu biraz bardağın boş tarafını görmeye başladım herhalde. Yani dönüp dolaşıp gene aynı noktada tebeleniyoruz gibi geliyor. İşte demin de Okan Hoca bahsetti, hani çadır mı, konteyner mi, sıcak çorba ne kadar vereceğiz filan gibi. Hala bu noktalardayız. Bu yazık yani. Açıkçası bunu
Ben yazık kelimesiyle şey yapıyorum. Yani 10 sene, 11, 12 sene geçmiş, 99'da acı bir olayı yaşamış bir ülke. Her türlü modern teknolojisiyle, imkanlarıyla, birçok araştırmalarıyla, raporlarıyla ne yapılacağı yol şeyleri, haritaları belliyken biz hala kurtarma noktasında, en çok kim kurtarıyor filan gibi öyle bir yerdeyiz.
Ki biraz siz genellikle bardağın dolu tarafını görmeye gayret edersiniz.
Özellikle oldu de, bugün
evet,
biraz. Evet.
Özellikle de mikrofondayken, değil mi hocam?
Evet. Yani tabii önemli şeyler bunlar ama yani 10 senede biz daha fazla yol gitmemiz gerekirdi. Onu demek istiyorum. Şimdi ha, iyi şeyler yok mu? Var tabii. İşte biraz daha organize olmuş kurtarma ekipleri var. Daha iyi müdahale ediyor. Güvenlikti, şuydu buydu. Ama problemin temelinde binalar duruyor. Binalarımızla ilgili bir takım projeler geliştirildi ama bir türlü uygulamaya geçilemedi. İşte en son bu yazın çıkan kanun hükmünde kararnameyle bu iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti gibi gözüküyor. İşte kentsel dönüşümler filan. İnşallah diyelim ama biraz hızlanması lazım bu işin. İstatistik olarak bu ülke durup durup büyük depremler yaşıyor ve bu depremler de büyük şehirlere denk geldiği zaman da büyük kayıplarımız oluyor. Problem binalar cephesinde. Yani fayın nereden geçtiğini filan artık milletçe hepimiz gayet güzel öğrendik. Ama binaların kalitesini yükseltmek için hazırlanmış şeyler var. Bir takım reçeteler, akıl adamların hazırladığı raporlar, şunlar bunlar. Onların bir an önce devreye alınması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, devam edeyim mi yoksa?
Lütfen, lütfen hocam, evet.
Şimdi hani 10 sene sonra dönüp aynı noktaya geldik şeyini biraz açayım izleyenlerimize.
Lütfen.
Müsaadenizle. Yani birkaç sene önceydi AFAD kuruldu biliyorsunuz. Yani diğer kuruluşlar arası koordinasyonu iyi sağlanmıyor. Bunu tek elde birleştirelim diye AFAD kuruldu. Sonra bu yaz işte kararnameyle AFAD'ın bir takım yetkileri şeye geçti. Şehircilik, çevre şehircilik. İyi de oldu. Ben de iyi destekliyorum onu. Ama bu sefer sanki Afet İşleri Genel Müdürlüğü, işte Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü gibi filan böyle bir şey. Bunu izleyenlere şöyle anlatayım. Siz uzun vadeli sağlam tedbirler alacaksanız bu risk ve sakınım haritalarının bütün yerleşim alanlarımız için hızla tamamlanması lazım. Bunlar heyelandan, işte yumuşak zeminlerden, ne bileyim jeolojik kriterlere göre hazırlanmış risk haritalarından, deprem tehlike haritalarından falan bahsediyorum. Bunların hızlı hazırlanmasını, yani benim bildiğim çok yok. Çok küçük bir iki yer için yapılmış durumda. Ama önemli bir deprem bölgesinde olan ülkemizde bunlar henüz daha kimin nasıl hazırlanacağı dahi belli değil. Bunları bir artık yeni bakanlığın görevi mi oldu? AFAD'ın yönetmeliğinde de var. Onlar mı yapacak? Şehirlere nasıl uygulanacak? Hızla. Siz bu sakınım haritalarını hazırlamadıktan sonra doğru dürüst şehir planlaması yapamazsınız. Şehir planlaması da olmayınca arkadan binalardı, şuydu buydu, her şey problem gibi zincirleme gelir. Kentsel dönüşümü tamam başlatacaksınız ama onun da ihtiyacı var bu sakınım haritalarına. Yani orada biraz geç kalıyoruz gibi geliyor bana. Kurumlar arası bir karışıklık var gene. Hangisi yapacak, hangi yetkiyle yapılacak gibi. Bu sakınım haritaları bence uzun vadede önemli bir sorun olarak gündemimizde duruyor. Kentsel dönüşümde konuşuluyor, yapılacak falan deniyor ama birçok hukuki düzenleme gerektiriyor bu. bunların neler olduğu çok konuşuldu. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı master planında, diğer kurumların yaptığı şeylerde hep bunların neler olduğu, neler yapılması gerektiği hep açıklandı.
Yeterinden fazla rapor var bu konularda.
Bol miktarda rapor var dediğiniz gibi. Ama hala bir takım komisyonlar kurarak bu işin üstesinden gelmenin şeyi yok. Yani çözüm değil bu. Artık oradaki modellerden birini seçip devam etmek lazım. Ama tabii kentsel dönüşümün de olması lazım. Hep dikkatimiz İstanbul üzerinde. Ama bu ülkede başka şehirler de var. Önemli sanayi şehirleri var. Kalabalık insanların yaşadığı, isimlerini vermek istemiyorum ama 15-20 tane büyük şehrimiz var bizim.
Değil evet, mi? Son örnekte Van işte hocam. Yani.
Van'daki esas sorun hemen her depremde klasik oldu artık. Bina kalitesinin, işte beton kalitesinin kötülüğü, imalattaki hatalar filan. En son çöken Bayram Otel'di değil mi?
Evet.
Efendim bundaki hasarı göremedik gibi filan. Yani şimdi bütün binalarımızı biz bir kanun gereği ısı yalıtımı için dışından kaplıyoruz. İstanbul dahil. Kanun gereği ısı kaybını, enerji kaybını engellemek için bunu herkes haralı yapıyor. Yarın bir gün aynı şeyi biz mi yaşayacağız? Ya dışı kaplanmış, çatlakları göremiyoruz diye. O da ayrı bir sıkıntı olacak gibi geliyor bana. Biraz bugün işim dediğiniz gibi bardağın boş tarafını şey yapıyorum.
Evet hocam ama ne yapalım işte böyle 13 yıl oldu sonuç olarak. Biz size çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için.
Ben son bir şeye şansım
lütfen,
var mı?
Lütfen.
İki dakika. Depreme duyarlılık eğitimi konusunda çok çok yavaş olduk. Bunu artık Milli Eğitim Bakanlığı mı, Halk Eğitim Merkezleri mi öncelik etmeli? Geçen televizyon kanallarından birinde bir sanatçı, müzisyen bir hanım bu konuda bir açıklama yaptı. Ben hayran kaldım kendisine. Yani başka bir branştaydı ve mühendislikle ilgili bu deprem risklerini o kadar güzel anlattı ki. Demek ki insanlar öğretilebiliyormuş. Yani o bireysel olarak bu işe nasıl duyarlı olunabileceğinin eğitimi verilirse o da bizim için, ülkemiz için çok önemli bir şey olacak.
Elbette.
Herhalde zaman tamam.
Tamamlandı zamanımız. Evet hocam.
Olumsuzluktan değil. Ben bir an önce bir şeyler yapılması gayretiyle böyle konuştum. İzleyenlerimizden de özür dileyerek.
Aman hocam rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
Hayırlı iyi günler.
Sağ olunuz hocam. İyi günler. Evet efendim bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.